Konya, Karapınar, 16 yaşında bir genç Eren Dağ. Mesleki eğitim merkezi yani MESEM kapsamında çalıştığı iş yeri onu bir tarladaki elektrik panosunu tamir etmeye gönderiyor.
Tarih 30 Temmuz 2024.
Ve Eren maalesef elektrik akımına kapılarak hayatını kaybediyor. Babasının davanın ardından sorduğu bir soru var ki gerçekten insanın içine işliyor.
Evet.
Diyor ki çocuğum MESEM'de vefat etti. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? Bu soru bugün mercek altına alacağımız çok daha büyük bir sistemin en acı yüzünü gösteriyor aslında.
Kesinlikle.
Türkiye'de yüz binlerce çocuğu etkileyen, bir yandan parlak bir gelecek vaadiyle sunulan, diğer yandansa işte böyle ölümcül riskler barındırdığı iddia edilen MESEM sistemini konuşacağız.
Elimizdeki kaynaklarda zaten bu sistemin ne kadar hani karmaşık olduğunu gösteriyor. Bir yanda resmi belgeler var, meclise sunulmuş soru önergeleri falan.
Hı hı.
Diğer yanda akademik makaleler, İSİK Meclisi gibi örgütlerin raporları, TMMOB gibi mühendis odalarının çok sert eleştirileri ve tabii ki Eren Dağ gibi çocukların hikayelerini anlatan haberler var.
Amacımız da aslında tüm bu farklı sesleri bir araya getirip size bütünlüklü bir resim sunmak. Yani kağıt üzerinde eğitim olarak sunulan bu sistem uygulamada neden bu kadar sık çocuk işçiliği eleştirisiyle karşılaşıyor, bunu anlamaya çalışacağız birlikte.
Aynen öyle.
Peki o zaman en temelden başlayalım. Çünkü MESEM son yıllarda çok popülerleşti ama sanırım pek çoğumuz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Nedir bu sistem? Eski adı Çıraklık Eğitim Merkezi'ydi galiba, değil mi?
Aynen öyle. 2016'da yapılan bir değişiklikle örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Yani artık resmen bir lise türü olarak kabul ediliyor.
Anladım. Model aslında oldukça basit. Öğrenci haftanın sadece bir günü okula gidiyor, teorik ders alıyor. Sadece bir gün.
Evet. Geri kalan 4 günde ise anlaşmalı bir işletmede, yani bildiğiniz bir iş yerinde pratik eğitim görüyor.
4 gün iş, 1 gün okul. Bu kulağa inanılmaz yoğun geliyor bir çocuk için. Peki kimler katılabiliyor bu programa? Bir yaş sınırı falan var mı?
Var tabii. En az ortaokul mezunu olmanız ve 14 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Sistemin bu kadar hızlı yayılmasının arkasında ise hem öğrenciler hem de işverenler için sunduğu çok ciddi teşvikler var. Yani iki taraf için de bir cazibe merkezi yaratılmış durumda.
Orayı biraz açalım mı? Bir öğrenci normal bir liseye gitmek yerine MESEM'i tercih etsin. Yani vaatler ne tam olarak?
Vaatler gerçekten de çok parlak görünüyor. Birincisi erken yaşta bir meslek öğreniyorsun. İkincisi bu süreçte maaş alıyorsun.
Maaş mı alıyorlar?
Evet evet. 9, 10 ve 11. sınıflarda asgari ücretin en az %30'u, son sınıfta ise en az %50'si.
Ve 4 yılın sonunda da elinde 2 tane çok önemli belgeyle mezun oluyorsun. Bir lise diploması ve kendi işini kurmana olanak sağlayan ustalık belgesi. Yani sistem diyor ki hem oku, hem para kazan, hem de altın bileziğini koluna tak. Anladım. Peki ya işletmeler? Onların motivasyonu ne? Sonuçta tecrübesiz gençleri alıp onlara bir şeyler öğretme sorumlulukları var.
İşte kilit nokta tam da burası. İşletmeler için durum daha da çekici. Çünkü bu öğrencilerin maaşlarının önemli bir kısmını ve sigorta primlerinin tamamını devlet karşılıyor.
Sigortanın tamamını mı?
Tamamını. Yani bir işletme sahibi neredeyse bedavaya devlet teşvikiyle çalışan bir ara eleman ya da çırak sahibi oluyor. Bu özellikle KOBİ'ler için yani küçük ve orta ölçekli işletmeler için inanılmaz bir fırsat.
Yani devlet aslında şirketlere bu çocukları çalıştırmaları için para ödüyor bir nevi. Bu durum sistemin büyüklüğünü de açıklıyor sanırım. Rakamlar ne durumda? Kaç çocuktan bahsediyoruz biz?
Rakamlar gerçekten hani baş döndürücü. Eğitim reformu girişiminin raporuna göre 2024-2025 eğitim yılında MESEM'e kayıtlı öğrenci sayısı tam olarak 392.887.
Neredeyse 400 bin çocuk, bu Türkiye'deki pek çok şehrin toplam nüfusundan daha fazla. İnanılmaz bir sayı.
Kesinlikle.
Ve bu sadece resmi rakam, değil mi? Kaynaklar resmin tamamının bu olmayabileceğini söylüyor.
Kesinlikle. Bu buzdağının sadece görünen yüzü. Biyanet'teki bir analizde uzmanların kayıt dışı çalışanları ve 15 yaşın altındakileri de eklediğinde Türkiye'de çalışan çocuk sayısının 3-4 milyona yaklaşabileceğini tahmin ettiği aktarılıyor.
3-4 milyon.
Evet, TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendi verileri bile çok çarpıcı. İstatistiklerle Çocuk 2024 raporuna göre 15-17 yaş arası çocukların iş gücüne katılım oranı %24,9.
Yani bu yaş grubundaki her 4 çocuktan biri fiilen çalışıyor.
Aynen öyle.
Her 4 çocuktan biri. Bu çocuk işçiliğinin ne kadar normalleştiğinin bir kanıtı gibi adeta. Peki bu durum eğitime nasıl yansıyor? Eğitim Sen'in raporunda bu konuda endişe verici şeyler vardı sanırım.
Evet, Eğitim Sen raporu artan çocuk işçiliği ile okul terki oranları arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Yaklaşık 1 milyon 650 bin çocuğun eğitim sisteminin tamamen dışında kaldığını belirtiyorlar. Raporun MESEM tanımı ise çok net ve sert.
Nasıl tanımlıyorlar?
Diyorlar ki çocuk emeğinin mesleki eğitim adı altında ucuz iş gücüne dönüştüğü bir mekanizma.
Bu tanım sistemin vaatleriyle sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumu gösteriyor aslında. Ve bu uçurumun en trajik sonuçları da hayatını kaybeden çocuklar. Girişte Eren'den bahsettik ama TMMOB'un raporu, yani Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin raporu, bunun tek bir olay olmadığını gösteriyor. Başka isimler de var.
Maalesef var. O isimleri anmak önemli çünkü bu çocukları birer istatistik olmaktan çıkarıyor. Arda Tombul bir saç büküm makinesine sıkışarak can verdi. Alperen Enes Ural bir inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Erol Can Yavuz üzerine devrilen sunta bloklarının altında kaldı.
Her biri ayrı bir trajedi.
Her bir isim aslında korunması gereken bir çocuğun, devlet denetiminde olması gereken bir eğitim programı sırasında nasıl hayattan koparıldığının hikayesi.
Bu isimleri duymak insanın kanını donduruyor. Bunlar iş kazası değil, okulda olması gereken çocukların ölümü. İSİK Meclisi'nin verileri ne diyor? Bu ölümler ne kadar sık yaşanıyor?
İSİK Meclisi, yani İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre son 2 eğitim yılında en az 15 MESEM öğrencisi çalışırken hayatını kaybetmiş.
En az 15?
Evet. Ve raporlarında bunun sadece basına yansıyan, kayıt altına alınabilen vakalar olduğunun altını çiziyorlar. Gerçek sayının çok daha yüksek olmasından endişe ediyorlar.
Peki bu ölümlerin ardından adalet yerini buluyor mu? Eren Dağ'ın davasına geri dönelim. Babasının neden kamu görevlisi yargılanmıyor sorusu çok önemliydi. Dava nasıl sonuçlandı?
Biyanet'teki habere göre mahkeme sanıklara verilen cezalarda indirimler uygulamış. Hatta bir sanığın 2 yıl 11 aylık hapis cezası yaklaşık 106 bin liralık adli para cezasına çevrilmiş.
Para cezasına mı?
Evet, yani ölen bir çocuğun hayatının karşılığı olarak görülen ceza bu.
Bu kararı aklım almıyor. Peki bilirkişi raporu ne diyor? Sorumluluk kimdeymiş?
İşte davanın en can alıcı noktalarından biri de bu. Ailenin avukatı bilirkişi raporunda işveren ve tarla sahibinin kusurlu bulunduğunu söylüyor. Ama aynı raporda 16 yaşındaki Eren Dağ'ın yaşı gereği tehlikeyi tam olarak idrak edemeyeceği için kusurlu bulunmadığı da belirtilmiş.
Bir dakika. Bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Yani mahkeme çocuğun riskin farkında olamayacak kadar küçük olduğunu kabul ediyor.
Evet.
Ama onu o riskli işe gönderen kişilerin cezası para cezasına çevriliyor. Bu nasıl bir mantık? Sorumluluk buharlaşıyor resmen.
Aynen öyle. Adaletin nasıl işlediğine dair çok ciddi bir soru işareti bırakıyor. Ve bu ihmaller zinciri sadece bu davayla sınırlı değil. Mesela Tekirdağ'da bir tuğla fabrikasındaki yangında ölen Mustafa Eti vakası var.
Evet, onu da okumuştum.
T24'teki habere göre çocuğun sigortasının kazanın yaşandığı gün yapıldığı iddia ediliyor. Bu denetimsizliğin ve bir şey olursa hallederiz mantığının ne kadar yaygın olduğunu gösteren korkunç bir örnek.
Peki sistem neden bu trajedilere bu kadar açık? Sorun nerede? Kaynaklarda çok temel, yapısal bir probleme işaret ediliyor sanırım. İki bakanlık arasında bir çelişkiden bahsediliyordu.
Evet, bu okuduğumuzda bizi en çok şaşırtan bulgulardan biriydi. Eleştirel Pedagoji Dergisi'ndeki bir makalede ortaya konmuş. Durum şu, Çalışma Bakanlığı'nın bir yönetmeliği var ve bu yönetmelikte çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu ağır ve tehlikeli işler listeleniyor. Mesela motorlu araçların imalatı ve tamiri gibi işler.
Tamam, bu mantıklı. Çocukları korumaya yönelik bir kural.
Evet, ama işin tuhaf tarafı şu. Çalışma Bakanlığı'nın çocuklar için yasak dediği bu iş kollarının birçoğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM programında resmi birer eğitim alanı olarak yer alıyor.
Dur bir saniye, ciddi misin? Yani devletin bir kurumu bu iş çocuklar için çok tehlikeli, kesinlikle yasak derken başka bir kurumu gelin çocuklar size bu işte eğitim verelim mi diyor. Bu gerçek mi?
Maalesef gerçek. Bu sadece bir bürokratik gözden kaçırma değil. Bu sistemin temelindeki ölümcül bir çelişki. Devletin bir eli çocuğu korumaya çalışırken diğer eli aynı çocuğu tehlikenin ortasına itiyor ve bunu eğitim adı altında yapıyor.
Bu inanılmaz bir şey. Bu çelişkinin sahadaki yansımaları da korkunç olmalı. Öğretmenler, veliler ne diyor bu duruma? Araştırmalarda onların sesini duyabiliyor muyuz?
Hem de çok net duyuyoruz. Eğitim kalitesiyle ilgili öğretmenlerin söyledikleri durumu özetliyor aslında. Bir öğretmen, öğrenciler okula yorgun ve uykusuz geliyor, derslerde fuilen yok gibiler diyor.
E tabi, bir diğeri ekliyor. Bir gün bir konu öğretiyorsunuz, çocuk 4 gün sanayide çalışıp ertesi hafta geldiğinde her şeyi unutmuş oluyor. Emeğiyle çalışan bir yetişkinin bile zorlanacağı bir tempodan bahsediyoruz. Tabii ki unutur. 4 gün boyunca ağır bir işte çalıştıktan sonra kim matematikten, fizikten bir şey anlar ki? Peki bu sisteme kimler yöneliyor daha çok? Bir sosyal sınıf ayrımı var mı bu noktada? Kaynaklar bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Korkmaz'ın araştırması, öğrencilerin genellikle akademik başarısızlık nedeniyle MESEM'e yönlendirildiğini gösteriyor. Eleştirel Pedagoji dergisindeki analiz ise bunu bir adım öteye taşıyor ve diyor ki, bu sistem zaten dezavantajlı durumda olan ailelerin çocuklarını eğitim sistemi eliyle doğrudan piyasanın en alt basamaklarına yerleştiriyor. Yani bir nevi kaderlerini çiziyor.
Bir sosyal hareketlilik aracı olmaktan çıkıp bir kader aracına dönüşüyor.
Bu çok ağır bir tespit. Bir de çalışma koşulları var. İstanbul Barosu'nun bir rehberi vardı sanırım. Orada karşılaşılan hak ihlallerinden bahsediliyordu. Evet, o rehber adeta bir sömürü envanteri gibi. En sık karşılaşılan ihlaller şunlar. Tehlikeli işlerde koruyucu ekipman olmadan çalıştırılma, meslek öğretmek yerine temizlik, çay servisi gibi angarya işlerde kullanma, angarya işler evet.
Maaşların eksik ya da hiç ödenmemesi ve hatta kötü muamele ve şiddet. Bir velinin araştırmadaki ifadesi her şeyi anlatıyor. Oğlumun ustası onu dövmüş.
Peki denetim nerede? Bu çocukların başında duran, onları koruyan kimse yok mu? Bir öğretmenin sorumluluğunda değil mi bu iş yerleri?
Kağıt üzerinde evet. Ama uygulamada sistem çökmüş durumda. Bir öğretmenin araştırmadaki ifadesi şöyle. Benim sorumluluğumda yaklaşık 50 iş yeri var. Bu kadar yeri tek başıma nasıl derinlemesine denetleyebilirim?
50 iş yeri mi? Bir öğretmen için mi?
Evet, bir öğretmen için bu imkansız bir görev. Ayrıca çocuklara o iş yerinde eğitim vermesi gereken usta öğreticilerin de çoğunun pedagojik formasyonu yok. Yani çocuğa nasıl yaklaşılacağını, bir şeyin nasıl öğretileceğini bilmiyorlar.
50 iş yeri, bu bir denetim değil, bu sadece bir formalite. Bu denetimsizlik suistimale de kapı aralıyordur. O sahte ödeme belgeleri meselesi vardı bir de. Evet, bu sistemin nasıl kötüye kullanılabileceğinin en somut örneği. Bir okul yöneticisi anlatıyor. İşletmeler bazen ödemeleri sahte belgeyle gösteriyor. Öğrenciye parayı veriyorlar, sonra zorla geri alıyorlar. Sonra da banka dekontunu dosyaya koyup biz ödedik diyorlar. İnanılmaz.
Resmiyette her şey yolunda görünüyor ama çocuk aslında bir kuruş bile alamamış oluyor.
Bu kadar büyük sorunlar varken toplumdan hiç tepki gelmiyor mu? Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları bu konuda ne diyor?
Tepkiler giderek yükseliyor. CHP gençlik kolları, bu düzen çocukları işçileştiriyor başlıklı bir basın açıklaması yapmış. Hatta kaynaklarda MESEM'i protesto ettikleri için tutuklanan Türkiye İşçi Partisi üyesi öğrencilerin olduğu bilgisi de yer alıyor.
Tutuklanma mı?
Evet, bu da konunun ne kadar hassas ve siyasi bir gerilim noktasına geldiğini gösteriyor.
Peki sadece siyasi kanattan mı geliyor tepkiler? Meslek örgütlerinin tavrı ne?
Asıl güçlü ve dikkat çekici tepkiler meslek örgütlerinden geliyor. Örneğin İzmir Aile Hekimleri Derneği yani İZAHET çok radikal bir karar almış. Çocukların bu sistemde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığını söyleyerek MESEM'e işe giriş için gereken sağlık raporunu düzenlemeyeceğiz diye bir açıklama yaptılar.
Bu çok önemli bir duruş. hekimlerin biz bu sistemin bir parçası olmayacağız, bu duruma onay vermeyeceğiz demesi sisteme dair çok ciddi bir etik uyarı aslında.
Kesinlikle. TMOB-BUN yani Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin değerlendirmesi de bir o kadar net. Onlar diyor ki, MESEM çırak kalfa yetiştirme adı altında çocuk işçi çalıştırmaktır. Amacı işverenlere bedava iş gücü sağlamaktır. Çok net bir ifade.
Gördüğünüz gibi sistemin tanımı konusunda taban tabana zıt iki görüş var. Devlet eğitim ve istihdam diyor, sahadaki meslek örgütleri ve hak savunucuları ise modern kölelik ve sömürü diyor.
Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Bir yanda gerçekten bir meslek öğrenme ve hayata atılma umudu var. Diğer yandaysa kaynakların bize gösterdiği ağır hak ihlalleri, denetimsizlik, sömürü ve en acısı Eren Dağ gibi çocukların hayatını kaybettiği bir gerçeklik. Elimizdeki bütün bu kaynaklar bir eğitim modelinin çocukları korumakla yükümlü olan hem ulusal yasalarla hem de uluslararası sözleşmelerle nasıl açıkça çeliştiğini gösteren bir tablo ortaya koyuyor. Devletin teşvikiyle ucuz iş gücü sağlama motivasyonu, çocukların güvenliği ve nitelikli eğitim hakkı gibi temel hedeflerin önüne geçmiş gibi görünüyor.
O zaman bu derinlemesini incelemenin sonunda dinleyicimizin düşünmesi için aklımızda kalan o büyük soruyu soralım.
Kesinlikle. Belki de kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Bir politika, eğitim adı altında çocukları sistematik olarak riskli, denetimsiz ve tehlikeli çalışma ortamlarına yönlendiriyorsa, ortaya çıkan trajediler sadece uygulamanın istenmeyen bir yan etkisi midir? Yoksa bu sistemin tasarımından kaynaklanan öngörülebilir ve kaçınılmaz bir sonuç mudur?
Ve bu ikilem toplum olarak çocuklara, onların bugününe, geleceğine ve en temel hakkı olan yaşam hakkına verdiğimiz değere dair bize ne söylüyor?